Ayrım 33.
Sayfa 394. Ray korkunç bir hata yaptığından korktu. Bu dizginsiz öfke patlaması, bu kontrolsüz his gösterisi aradıkları kişi gibi kaygısız değil, korkak birinin vereceği tepkiydi. Dönüp belediye binasına bakınca ön basamaklardan koşarak umutla inen Dante kulübü üyelerini gördü. Aynı zamanda kendisini bu işe sokmuş olan çeşitli kişilerin de yüzlerini gördü. Şef Kurtz, her cinayetle birlikte fazla hızlı büyümekte olan Boston şehrinin muhafızlığı sıfatını yitirmeye biraz daha yaklaşıyordu. Edna Healy, ölüm döşeğinde yatıyor, solan gün ışığıyla birlikte yüzü kararırken kendini tırmıklıyor, tekrar bütünlüğüne kavuşmayı bekliyordu. Zangoç Greg ile Griffon Lonza, onlar da iki kurbandı. Ama katilin değil, cinayetlerin yol açtığı dayanılmaz korkunun kurbanları. Blight'ı elinden kaçırmamaya çalışan Ray, Dr. Holmes'un fal taşı gibi açık, dikkatli gözlerinde de aynı şüpheyi gördü. Tanrı'ya dua etti, hala zamanları olması için. Nihayet Augustus Manning çalınan kapıyı açarak konuğunu içeri alırken inledi. Kütüphaneye gidelim mi? Pliny Mead kibirli bir edayla en rahat yere kütüphanenin ortasındaki köstebek derisinden yapılma kanepeye kuruldu. Akşam vakti üniversite dışında görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler Bay Mead dedi Manning. Geciktiğim için üzgünüm. Sekreteriniz gönderdiği mesajda görüşmenin Profesör Lowell'la ilgili olduğunu söyledi. Dante dersleriyle mi? Manning elini başının kel tepesinde gezdirdi. Evet Bay Mead, Bay Kemp'le Dante dersleri hakkında konuştunuz mu? Sanırım dedi Mead. Birkaç saat. Dante hakkında bildiğim her şeyi öğrenmek istiyordu. Soruları sizin adınıza sorduğunu söyledi. Evet. Ama o zamandan beri benimle konuşmak istemiyor. Sebebini merak ediyorum. Mead burun kıvırdı. Nereden bileyim? Bilemezsiniz tabii evlat ama yine de bana yardım edebilirsiniz diye düşündüm. Bilgilerimizi birleştirirsek niye davranışlarının ansızın değiştiğini bulabiliriz. Mead'in suratı asılmıştı. Bu görüşmenin kendisi için pek karlı ya da eğlenceli geçmediğini görünce hayal kırıklığına uğramıştı. Şömine rafında bir pipo kutusu vardı. Bir Harvard mensubunun şöminesinin yanında pipo içme fikri hoşuna gitti. Tütünüz birinci sınıfa benziyor Doktor Manning. Manning hoş bir edayla başıyla onayladı. Konuğuna bir pipo hazırladı. Kampüste pipo içemezdik ama burada rahatça içebiliriz, rahatça konuşabiliriz de. Sözler ağzımızdan duman gibi kolayca çıkabilir. Son zamanlarda başka tuhaf şeyler de oluyor Mead. Çözmek istediğim şeyler. Bir polis gelip Dante dersleriniz hakkında sorular sordu. Sonra tam bana önemli bir şey söyleyecekken kendini tuttu. Mead gözlerini kapatıp dışarı duman verdi. August Manning yeterince sabretmişti. Notlarının son günlerde ne kadar düştüğünü fark ettin mi Mead? Mead birden dikeldi. Yüzünde dayak yemeye hazır küçük bir gramer öğrencisinin korkulu ifadesi belirdi. Doktor Manning, inanın bunun tek sebebi... Manning sözünü kesti. Biliyorum evladım. Durumunu anlıyorum. Not ortalaman geçen dönem Profesör Lowell'un verdiği notlar yüzünden düştü. Oysa ağabeylerin sınıflarında birinci oldular değil mi? Öğrenci öfkeyle kapılmış ve küçük düşmüştü. Gözlerini kaçırdı. Notlarını ailenin onuruna uygun bir seviyeye yükseltmek için bir şeyler yapabiliriz belki. Mead'in zümrüt yeşili gözleri canlandı. Sahi mi? Belki artık ben de bir pipo içebilirim diye sırıttı Manning. Koltuğundan kalkıp güzel pipolarını inceledi. Pliny Mead, Manning'i böyle bir teklif yapmayı iten sebebi düşündü. Simon Kemp'le yaşadıklarını an be an anımsamaya başladı. O, Pinkerton dedektifi, müfredat programını değiştirmek isteyen Dr. Manning'le şirket adına Dante'yi kötüleyecek bilgiler topluyordu. Mead ikinci görüşmelerinde Kemp'in aşırı hevesli olduğunu hatırladı. Ama o özel dedektifin aklından geçenleri bilmiyordu. Boston polislerinin Dante hakkında sorular sorması da mantıklı gelmiyordu. Mead son zamanların politik olaylarını, şehirlerini sarsan cinayetleri ve yol açtıkları korkuyu düşündü. Mead çeşitli cezaları sayıp dökerken Kemp özellikle Simon Hoca'larla verilenlerle ilgilenmişti. Mead, Elisha Talbot'ın ölümü hakkında duyduğu söylentileri düşündü. Her ne kadar ayrıntılar değişse de çoğunun ortak noktası rahibin ayaklarının yanmış olduğuydu. Rahibin ayakları zavallı yargıç Healy'de bulunduğunda çırılçıplak ve... Tabii ya, olabilir miydi? Ve eğer Lowell biliyorsa Dante derslerini doğru dürüst bir gerekçe göstermeden iptal edivermesinin sebebi bu olamaz mıydı? Mead istemeden Simon Kemp'in her şeyi anlamasına yardım etmiş olabilir miydi? Lowell bildiklerini üniversiteden, şehirden gizlemiş miydi? Eğer öyleyse mahvolabilirdi. Topunun canı cehenneme. Mead ayağa fırladı. Doktor Manning, Doktor Manning. Manning bir kibrit yakmayı başarmıştı. Ama hemen söndürdü. Antreden bir ses mi geldi diye fısıldadı. Mead kulak kabarttıktan sonra başını salladı. Bayan Manning olmasın. Manning uzun çarpık parmağını ağzına götürdü. Salondan koridora doğru usulca yürüdü. Bir dakika sonra konuğunun yanına döndü. Kimse yok dedi. Mead'in gözlerine bakarak bizi kimsenin dinlemediğinden emin olmak istiyorum o kadar. Bu gece önemli bir şey söyleyeceğini hissediyorum Mead. Olabilir Doktor Manning dedi Mead alayla. Manning salondan çıkınca durup kafasını toplamaya vakit bulmuştu. Dante, kahrolası bir katil Doktor Manning. Evet, söyleyeceğim önemli bir şeyler olabilir cidden. Önce not ortalamamdan bahsedelim dedi Mead. Sonra Dante'ye geçeriz. Bu arada söyleyeceklerimin çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum Doktor Manning. Manning sevindi. Pipolarımızın yanında bir şeyler içelim mi? Şeri alayım. Manning istenilen şarabı getirdi. Mead kadehini bir dikişte boşalttı. Bir tane daha verir misin Augustus'cuğum? Bu gece kafaları çekelim. Eğilerek yeni bir kadeh hazırlamaya başlayan Augustus Manning, umarım söyleyecekleri cidden önemlidir yoksa çok fena yaparım onu diye düşündü. Bir gürültü duydu, daha dönüp bakmadan ne olduğunu anladı. Çocuk çok değerli bir eşyayı kırmıştı. Manning sinirle kafasını geriye çevirdi. Pliny Mead kanepede kendinden geçmiş yatıyordu, kolları gevşekti. Manning dönerken elindeki sürahiyi yere düşürdü. Karşısında üniformalı bir asker duruyordu. Üniversite koridorlarında hemen her gün gördüğü bir asker. Asker gözlerini ona dikmişti. Ağzını kımıldatıp duruyordu. Dudaklarında beyaz noktalar geziniyordu. Tükürünce noktalardan biri halının üstüne düştü. Manning elinde olmadan baktı. O ıslak kağıt parçasının üstünde iki harf var gibiydi. L ve I. Manning odanın köşesine, duvarda süs niyetine asılı duran av tüfeğine koştu. Tüfeğe ulaşmak için bir sandalyeye çıktı ama sonra kekeleyerek "Hayır, hayır!" dedi. Dean Teal silahı Manning'in titreyen ellerinden kapıp dipçiğini adamın suratına indiriverdi. Sonra durup izledi, kalbinin merkezine kadar soğuyan o hainin yere düşmesini izledi.
17.
Doktor Holmes yazarlar odasının önüne açılan uzun merdiveni koşarak çıktı. Polis rey dönmedi mi diye sordu soluk soluğa. Lowell'un çatık kaşları can sıkıntısını ifade ediyordu. Şey belki Blight diye söze başladı Holmes. Belki bir şeyler biliyordur da Ray iyi haberler getirir. Peki üniversite arşivine yapacağınız ikinci ziyaret ne oldu? Korkarım ikincisi olmayabilir dedi Fields iç geçirerek. Neden diye sordu Holmes. Fields yanıt vermedi. Bay Till bu akşam gelmedi diye açıkladı Longfellow. Belki de hastalanmıştır diye ekledi hemen. Sanmam dedi Fields moral bozukluğuyla. Kayıtlara göre Till 4 aydır tek bir vardiya bile kaçırmamış. Zavallı çocuğun başını belaya soktum Holmes. Hem de o kadar sadık birini. Saçmalama diye söze başladı Holmes. Ne saçmalaması? Onu hiç bulaştırmamalıydım. Manning's Till'in arşive girmemize yardım ettiğini öğrenmiş ve onu tutuklatmış olabilir. Veya o kahrolası Samuel Tickner, Bayan Emery'e tecavüz etmesini engellediği için Teal'den intikam almış olabilir. Bu arada savaşa katılmış olan tüm adamlarımla konuştuk. Hepsi de askerlere yardım kuruluşlarına hiç gitmediklerini söylüyor. Onlardan hiçbir şey öğrenemedik. Lowell ileri geri yürüyerek buz tutmuş pencerenin ardındaki karlı nehir kıyısına baktı. Ray, yüzbaşı Blight'ın Green'in vaazlarını seven masum bir asker olduğuna inanıyor. Blight sakinleştikten sonra bile o vaazları seven başka askerlerin adını vermeyebilir. Hatta başka askerler hakkında hiçbir şey bilmiyor da olabilir. Teal olmazsa şirket odasına da giremeyiz. Bir kez de şansımız yaver gitse ne olur sanki? Kapı çalındı, içeri giren Osgood kafeteryada iki gazi çalışanın daha Fields'ı beklediğini söyledi. Başkatip Tickner and Fields'a çalışan tüm eski askerlerin listesini çıkarıp Fields'a vermişti. 12 kişi vardı. Heath, Miller, Wilson, Collins, Holden, Sylvester, Rapp, Van Doren, Drayton, Flagg, King ve Keller. Samuel Tickner de askere alınmış ama 2 hafta üniforma giydikten sonra $300 ödeyerek ordudan ayrılmıştı. Tahmin ettiğim gibi diye düşündü Lowell. Fields, Teal'in adresini versene gidip bakayım. Nasılsa Ray gelene kadar bir şey yapamayız. Holmes, benimle gelir misin? Fields, J.R. Osgood'a ofisinde kalmasını söyledi. Osgood iç geçirerek kendini rahat bir koltuğa attı. Vakit geçirmek için en yakındaki raftan bir Harriet Beecher Stowe kitabı seçti. Kitabı açtığında Stowe'un Fields için attığı imzanın bulunduğu kapak sayfasından kar tanesi büyüklüğünde kağıt parçalarının yırtılmış olduğunu gördü. Osgood kitabı karıştırınca aynı saygısızlığın diğer sayfalara da yapılmış olduğunu fark etti. Ne garip. Lowell'la Holmes aşağıdaki ahıra girip de Fields'ın kısrağının yerde kıvrandığını görünce dehşete kapıldılar. Diğer at kederli görünüyor, yaklaşmaya cesaret eden herkese çifte savuruyordu. Atları kullanamayacaklarını anlayınca yola yürüyerek çıkmak zorunda kaldılar. Dan Teal'in iş başvurusu formuna özenle yazdığı numara şehrin güney tarafındaki sıradan görünüşlü bir evin üstünde yer alıyordu. Bayan Teal, Lowell kapıda beliren yıpranmış kadına şapkasını çıkararak selam verdi. Adım Lowell, izninizle sizi Doktor Holmes'la tanıştırayım. Bayan Galvin dedi kadın, elini göğsüne götürerek. Lowell elindeki kağıda bakıp kapı numarasını tekrar kontrol etti. Burada Teal adında biri kalıyor mu? Kadın onlara kederli gözlerle baktı. Ben Harriet Galvin. Bunu ağır ağır tekrarladı, sanki karşısında çocuk ya da salak varmış gibi. Burada kocamla benden başka kimse kalmıyor. Bay Teal diye birini ömrümde duymadım. Buraya yeni mi taşındınız peki diye sordu Doktor Holmes. 5 yıl oluyor. Yine duvara çarptık diye mırıldandı Lowell. Bayan dedi Holmes, birkaç dakikalığına içeri girmemize izin verir misiniz? Kadın onları içeri soktu. Lowell'ın dikkati hemen duvardaki bir portre fotoğrafına yöneldi. Bir bardak su rica edebilir miyim diye sordu Lowell. Kadın gider gitmez hemen fotoğrafı incelemeye başladı. Kendisine büyük gelen yıpranmış bir üniforma giymiş bir askerin portresiydi. Phoebus'ın kızı adına bu o Wendell, Dan Teal'in ta kendisi. Sahiden de oydu. Askerlik mi yapmış diye sordu Holmes. Osgood'un listesinde yoktu. İşte sebebi. Asteğmen Benjamin Galvin. Holmes fotoğrafın altındaki yazıyı okumuştu. Teal sahte ismiymiş. Çabuk, kadın gelmeden. Holmes yan odaya daldı. İçerisi orada eşyalarıyla tıka basa dolu ama düzenliydi. Duvarda asılı bir süvari kılıcı hemen dikkatini çekti. Ürpererek Lowell'a seslendi. Şair geldi. Kılıç onu da ürpertti. Holmes etrafında dolanan bir sineği kovaladı ama böcek ısrarcıydı. Lowell, ne uğraşıyorsun diyerek böceği eziverdi. Holmes duvardaki silahı özenle aldı. Tam asker silahı. Bu kılıçlar subaylarımız tarafından savaşların daha uygarca yapıldığı zamanların hatırası olarak kullanılırdı. Küçük Wendell'da bir tane var.
O resepsiyonda bebek gibi sallayarak taşıyordu. Phineas Janison'ı öldüren kılıç bu olabilir. Hayır, üstünde leke yok dedi Lowell. O parlak alete ihtiyatla yaklaşarak. Holmes parmağını çeliğin üstünde gezdirdi. Çıplak gözle anlayamayız. Aradan sadece birkaç gün geçti. Tüm izler silinmiş olamaz. Sonra gözü duvardaki kan lekesine ilişti. Sinekten kalma artığı. Bayan Galvin elinde iki bardak suyla gelip de Doktor Holmes'un kılıcı tuttuğunu görünce onu elinden bırakmasını emretti. Holmes onu aldırmadan antreye girip ön kapıdan dışarı çıktı. Kadın bağırarak hırsızlık yaptıklarını, polis çağıracağını söylemeye başladı. Lowell kadının önüne geçip onu engelledi. Holmes kapının önündeki kaldırımda durdu, kadının içeriden gelen sesini işitiyordu. Ağır kılıcı havaya kaldırdı, küçük bir sinek kılıca kondu, mıknatısa çekilen bir demir parçası gibi. Bir an sonra bir sinek daha geldi, sonra iki tane daha, sonra üç tane birden geldi. Birkaç saniye sonra kan lekeli kılıcın üstü sineklerle kaplandı. Bunu gören Lowell'un ağzı açık kaldı. Hemen diğerlerini çağır diye seslendi Holmes. Hemen kocasını görmek istediklerini söylemeleri Harriet Galvin'i telaşlandırdı. Holmes'la Lowell'ın sırayla yaptıkları açıklamalar ve el kol hareketleri karşısında şaşkınca bir sessizliğe gömüldü. Nihayet kapı çalınınca sustular. İçeri giren J.T. Fields kendini tanıttı. Ama Harriet'in gözleri o tombul ve kaygılı adamın arkasındaki aslana benzeyen zayıf adama yöneldi. Ardındaki gümüşü ve boş gökyüzüyle birlikte adam son derece huzurlu bir tablo çiziyordu. Harriet titreyen elini adamın sakalına dokunacakmış gibi kaldırdı. Sahiden de Longfellow, Fields'in peşinden girerken Harriet parmaklarını şairin buklelerine sürttü. Longfellow bir adım geriledi, Harriet içeri gelmesi için yalvardı. Lowell'la Holmes bakıştılar, belki de bizi daha tanımadı diye fısıldadı Holmes, Lowell hemfikirdi. Harriet heyecanını elinden geldiğince açıklamaya çalıştı. Uyumadan önce Longfellow'un şiirlerini okuduğunu, kocası savaşta yaralanıp yatağa düştüğünde ona Evangeline'i yüksek sesle okuduğunu, o derin ama kusurlu aşklar efsanesinin huzur verici vezninin kocasını hala uykusunda bile yatıştırdığını kederle söyledi. Hayat ilahisini ezbere biliyordu. Kocasına da okutmuştu. Kocası ne zaman evden uzaklaşsa Harriet içindeki korkuyu ancak o dizelerle bastırabiliyordu. Ama açıklaması boyunca bir soruyu yineleyip durdu. Neden Bay Longfellow diye sordu tekrar tekrar. Sonunda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bayan Galvin dedi Longfellow usulca. Bize ancak siz yardım edebilirsiniz. Kocanızı bulmalıyız. Bu adamlar ona zarar vermek istiyor gibiler dedi Harriet. Anlamıyorum. Neden sizin Benjamin'i nereden tanıyorsunuz Bay Longfellow? Korkarım yeterli açıklama yapmaya vaktimiz yok dedi Longfellow. Harriet ilk kez bakışlarını şairden kaçırdı. Kocam nerede bilmiyorum. Ne yazık ki. Artık eve pek uğramıyor da. Geldiğinde de hiç konuşmuyor, bazen günlerce uğramadığı oluyor. Onu en son ne zaman gördünüz diye sordu Fields. Bugün kısa süreliğine uğradı, sizden birkaç saat önce. Fields saatini çıkardı. Nereye gitti? Eskiden bana bakardı. Artık hayaletten farksızım onun için. Bayan Galvin, bu konu diye söze başladı Fields. Yine kapı çalındı. Harriet mendiliyle gözlerini silerek giysisini düzeltti. Yine bir alacaklı gelmiştir. Koridora gidince gruptakiler birbirlerine eğilip fısıldaşmaya başladılar. Birkaç saat önce çıkmış. Duydunuz mu dedi Lowell. Köşe başında olmadığını da biliyoruz. Onu bulamazsak ne yapacağı belli. Ama şehrin herhangi bir yerinde olabilir Jamie diye karşılık verdi Holmes. Hem köşe başına dönüp Ray'i beklemeliyiz. Tek başımıza ne yapabiliriz ki? Bir şeyler yapmalıyız Longfellow dedi Lowell. Artık atımız bile yok diye yakındı Fields. Lowell ön holden gelen bir ses duyunca dikkat kesildi. Longfellow onu inceledi. Lowell dinliyor musun diye sordu Fields. Ön kapıdan gelen konuşma sesleri duydular. Şu ses dedi Lowell hayretle. Şu ses dinleyin. Teal mi diye sordu Fields. Kadın ona kaçmasını söylüyor olabilir Lowell. Onu asla bulamayabiliriz. Lowell harekete geçti. Hole dalıp ön kapıya koştu. Kapıda bitkin görünüşlü, gözleri kırmızı bir adam duruyordu. Şair haykırarak adamın üstüne atıldı.
18.
Lowell adamı tutup evin içine çekti. Yakaladım onu diye haykırdı. Yakaladım. Ne yapıyorsun diye bağırdı Pietro Bacci. Bacci, burada ne işin var dedi Longfellow. Beni nasıl bulabildiniz? Köpeğine söyle ellerini üstümden çeksin Senyor Longfellow yoksa gününü gösteririm dedi Bacci öfkeyle. Kuvvetli Lowell'ı acizce dirseklemeye çalışarak. Lowell dedi Longfellow. Senyor Bacci ile özel konuşalım. Onu başka bir odaya soktular. Lowell Bacci'ye burada ne aradığını sordu. Sizinle ilgisi yok dedi Bacci. Çıkıp kadınla konuşacağım. Lütfen Senyor Bacci dedi Longfellow başını sallayarak. Doktor Holmes'la Bay Fields ona bazı sorular soruyorlar.